Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten selamlıyoruz yine bugün de siz sevgili dinleyenlerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladığı programımıza hoş geldiniz diyoruz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Siz sevgili dinleyenlerimiz için kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek yine bugün de sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayarak dahil olabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları bu arada oralardan da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize yine her zaman olduğu gibi ilk müziği dinleyerek başlıyoruz.
Pembe yeşil güzelim açıya, yakışır o başka yarınlara. Çiçekle bir coşar ışık suyla, kırılgandır koyu karanlıkta. Açelyalar hep hatırlatır seni bana. Kısacık ömür işte bir soluk gibi geldi geçti. Açelyan gibi hoyrat bir iklimde gidi yeşertmedi. Bütün ömrün gün görmeden ömrü gelip geçti. Bir solukta sabahleyin alacak karanlık, uyan artık doğan güne karşı. Okşayınca yüzünü usulca, gençlik resmin düşmüştü aklına. O sabah birden ölümü görmüştüm yüzünde. Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti. Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi yeşertmedi. Bütün ömrün gün görmeden gelip geçti bir solukta. Denizin dibinde karanlıklar gibisin, ışığın içinde saklıdır bilmezsin. Hayat artık sensiz akıp gidiyor, senden habersiz. Kısacık ömrün işte bir soluk gibi Acelyan gibi hoyrat bir iklimdeydin. Yeşertmedin bütün ömrün gün görmeden önce gelip geçti bir zorluktan.
...5.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuz diş hekimi Sayın Şule Ünal bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün meşakkatli bir tedaviden söz edeceğiz. Ortodontik tedaviden, çünkü uzun süren bir tedavi süreci. Kısa aralıklarla siz diş hekimlerine gitmeyi gerektiren bir tedavi. Nedir ortodontik tedavi? Neler söyleyeceksiniz Sayın Şule Ünal?
Ortodonti düzgün diş demek. Dişlerin ve çeneler arası ilişkinin uygun hale getirilmesi. Ortodonti medikal anlamıyla bu. Ortodonti bir uzmanlık dalı olarak diş hekimliğinde geçiyor. Mezun olan diş hekimleri ortodontist değil. Ortodontist olabilmek için uzmanlık eğitiminin tamamlanması gerekiyor. Daha sonra uzmanlık eğitimi tamamlayan diş hekimleri ortodontist olabiliyor ve diş üzerinde dişleri düzgün hale getirmek ve çene arası ilişkileri düzgün hale getirmek için uzman olarak bu konuda uzman kişiler olarak görev yapıyorlar.
Peki neden düzgün olmaz dişler? Ailede de düzgündür ama düzgün olmayan çocukları da görebiliyoruz. Çocuklar diyorum çünkü genellikle o yaşlarda başlıyoruz galiba, değil mi?
Evet, genellikle çocuk yaşlarında başlıyor. Şu sebeplerle bazen genetik olabiliyor. Anne babadan çene darlığı, üst çene darlığı olabiliyor ya da altta bir darlık olduğunda dişler bu dar çeneye sığamadığı için çapraşık hale geliyorlar, çapraşık olarak çıkıyorlar. Ya da eklem ya da mesela ağızdan nefes alan çocuklarda ağızdan nefes alma esnasında genellikle ağız açık olduğu için bu durumda da üst çenede darlık oluşuyor. Ağızdan nefes alan çocuklarda zaten hani bunu tespit edebiliriz. Bu çocuklarda da hep üst çenede darlık görebiliyoruz. Ya da parmak emen çocuklarda.
Dişler çapraşık oluyor.
Evet, ön bölgede dişlerde açıklıklar oluşabiliyor. Uzun süre yalancı emzik kullanan çocuklarda. 18 aya kadar yalancı emzik kullanmak aslında parmak emmeyi engellediği için bir şekilde faydalı. Ama bu uzadığında, uzun yıllara yayıldığında yine dişlerin formlarında bir ve iskeletsel olarak bir bozukluk oluşturabiliyor.
Peki siz diş hekimlerine ne zaman nasıl getirmeliler aileler?
Evet, 7-8 yaşında itibaren normal rutin kontrollerde bu bozukluklar yakalanabilir. Ve aslında ne kadar erken olursa çocuğumuzu diş hekimine götürmemiz, bu bozuklukların yakalanması o kadar daha erken olur ve tedavisi de daha kısa sürede tamamlanabilir. Bir de çok ilginç bir bilgi söyleyeceğim.
Evet.
Mesela hep çocukları emzirmemiz söylenir.
Evet.
Aslında emzirmek bu bebeklerin çene gelişimi için de çok önemli. Araştırmalar yapılmış ve süt emmeyen ve biberonla beslenen çocuklarda alt çenenin geride konumlandığını, yani normal bir konumlama değil, alt çenenin daha geride konumlandığı görülmüş.
Bunun ne gibi bir
Çünkü çocuk
var?
Memeyi emerken bunun ne gibi zararı
evet,
var?
Çenenin geride olması.
Uzun dönemde çok derin bir kapanıştan dolayı eklem sorunları ortaya çıkabilir. Yine bu da dişsel bozukluğa da neden oluyor. Biz hep şöyle düşünüyoruz, hani emmek sadece süt emiyor. Hayır. Bu çenenin gelişmesi için de. Çünkü çocuk burada çiğneme hareketi yapıyor. Bebek. Ve bu çiğneme hareketi de dişlerin doğru konumlanması ve alt üst çenenin doğru konumlanmasını, doğru gelişmesini sağlıyor. Bu da çok enteresan bir bilgi. Benim yeni öğrendiğim ve çok ilginç.
Evet, gerçekten öyle. Peki zor bir tedavi midir?
Ortodonti
riski var mı?
Riski tabii bazı zorluklar içeriyor. Bunlar neler? İlk önce dişlerimizin üzerine minik minik metal braketler yapıştırılıyor. Dişlerimizin üzerine yapıştırılabilir. Hareketli apareller kullanabiliriz ya da plaklar kullanabiliriz. Çok değişik tedavi seçeneklerimiz var. Bunun zorluğu, bu braketler ilk yapıştırıldığı an dişlerin üzerinde bir hacim oluşturduğu için dişlerimizi fırçalamamız daha önem taşıyor. Yani çocukların dişlerini daha iyi fırçalaması gerekiyor.
Peki becerebiliyorlar mı, yapabiliyorlar mı?
Bunu gerçekten çok iyi yapıyorlar. Uygun fırçayla, uygun yöntemle. Zaten doktorlar hani bu yönde çocukları motive ediyorlar. Aynı zamanda çocukların asitli içecekler içmeleri yasak. Bence çocukları en fazla etkileyen kısmı belki bu olabilir.
Evet. Asli... Bir de görüntüden çok fazla etkileniyorlar. Çocuklar biraz daha acımasızlar birbirlerine karşı bu anlamda. Evet. Onun için onlar da onun verdiği rahatsızlıktan dolayı çok fazla kullanmak istemiyorlar. Önce çocukların hazır olması gerekiyor herhalde değil mi bu tedaviye başlayabilmek için?
Çocukların istemesi gerekiyor. Hı-hı. Aile babanın istemesi bu konuda çok da bence tedavinin devamı açısından önemli değil. Bunun için ne yapabiliyoruz? Bir metal braketlerimiz var. Bir porselen braketlerimiz var. Porselen diş üzerinde yapışıyor. Metale göre birazcık hacmi büyük. Tedavi süresini uzatabiliyor. Ama çok yakın mesafeye girmedikçe göremiyorsunuz. Hı-hı. Bu seçeneğimiz var. İkincisi dil tarafı yerleştirilen metal braketler var. Yani dişin arka tarafına. Ve bunu hiç göremiyorsunuz. O evet. Her tür ortodontik tedaviyi, hareketi uyguluyor. Ama siz görmüyorsunuz. Hmm. Bir de şeffaf plaklar var. Şeffaf plaklarda bir gün boyunca takmanız gerekiyor. Sadece yemek yerken çıkarıyorsunuz. Ama o da hiç görünmüyor. Dişlerin üzerinde şeffaf plaklar.
Yani ve eskisi diş gibi değil artık. Değil. Çok daha kolay. Görünmeyen teller, şeffaflar değil mi?
Alternatiflerimiz çok daha fazla. Hı hı. Çocukları zorlayan diğer bir yön hamburger, evet. Tost, onları ısırmamaları gerekiyor. Genelde kopararak yemeleri gerekiyor. Hı hı. Kuru yemiş yemeleri yasak. Erik, kiraz, böyle çekirdekli meyveleri ısırarak yemeleri yasak. Bunları parçalayarak yiyebilirler.
Peki ne kadar süren bir tedavi? Bir de süresi uzun
evet,
galiba.
Evet, genelde 18 ay ya da 24 aya belki çıkabiliyor. Ama bence inanılmaz bir tedavi. Çünkü kendi dişlerinizle yapıyorsunuz. Hı hı. Ve aslında tedavi edilmediğinde ne olacak? Benim dişlerim çok önemsemiyorum. Bazen öyle de düşünebiliriz. Ben önemsemiyorum. Evet. Dişlerim bozuk olsun. Bence en önemlisi erişkin ortodontisinde de bunu hep söylüyorum. Diş eti. Çünkü eğer bir dişiniz gerideyse ya da ilerideyse oradaki diş eti hiçbir zaman sağlıklı değil. Eğer gerideyse her zaman koyu bir dişiniz var. Ne kadar fırçalasanız da onu fırçalamanız mümkün değil.
Bir de diş eti rahatsızlıkları, çürükler, hatta evet. Dişi kaybetmeye kadar giden rahatsızlıklara sebep evet. Olabilir galiba.
Çarpışıklık olduğunda buradaki diş eti sağlıksız ve burada taşlar oluşmaya başlıyor ve bu büyük ihtimalle çürüğün sebebi. Yani siz dişiniz ne kadar fırçalasanız, iyi baksanız da oradaki sağlığı korumanız çok zor ve çürükler oluşuyor. Aslında dişler düzgün sıralandığında yediğimiz gıdalar da diş etine ve dişe masaj yapıyor ve orada sağlıklı bir diş etinin büyümesine neden oluyor. Ama diş çarpışıklık varsa, dişler düzgün sıralanmamışsa bu her zaman için çürüğe ve diş eti sorunlarına neden oluyor. Estetik problem, aslında estetik problemi çocuklar için çok fazla düşünmüyoruz ama gerçekten çocuklar için de çok önemli. Estetik bir gülüşün olması, ileriki yaşlarda yetişkinler için bu çok önemli. Çünkü yetişkinler çocukluk çağlarında yaptırmadıkları ortodontik tedavi ileriki yaşlarda çözüm olarak protezi düşünüyorlar. Ve sağlıklı dişleri çoğu zaman çekiliyor, çoğu zaman kesiliyor. Biz bunların hiçbirini istemiyoruz.
Halbuki yetişkinlere de uygulanabilen evet. Bir tedavi yöntemi değil
evet,
mi?
Evet, yetişkinlere de diş olarak dişlerde düzeltmeler yapılabiliyor, sıralanabiliyor. İskeletsel bir bozukluk yetişkinde düzeltilmesi mümkün değil ama dişler sıralanabiliyor. Mesela bir diş boşluğunuz var ama bir diş için az, iki diş için bir diş için çok fazla, iki diş için az. Evet. Bu durumda sizin yapacağınız implant ya da protez çok estetik olmayacak. Çok o bölgede istediğimiz sonucu vermeyecek. Biz de o bölgeyi tellerle genişletiyoruz. İdeal bir boşluk sağlıyoruz. Ve buraya implant ya da protez yapıyoruz. İstediğimiz tedavi. Hı hı. Ya da dişlerde çok az çarpışıklık var. Ama ileriki dönemde bunu büyütebiliyoruz bazen. Renginden ve çarpışıklık olduğundan dolayı bizim için istenilmez bir diş formu ortaya çıkıyor. Ama bunu basit ortodontik apareylerle düzeltip rengini de beyazlattığımızda hastaya kendi dişleriyle inanılmaz kolay bir estetik sunmuş oluyoruz.
Ay, ne güzel.
Bu da bence hani yetişkinler için çok önemli.
Çok önemli gerçekten. Peki yetişkinler için de süre aynı mıdır? Yoksa değişir mi dişin yapısına göre?
Evet, birazcık daha uzayabiliyor ama kişisel değişiklikler çok fazla. Bazen dişlerdeki hareket daha kısa zamanda sonuç verirken bazen uzun zamanda sonuç verebiliyor. Bazen de dişler çekildiğinde hep aynı kaldığını düşünüyoruz. Alttaki diş de uzamaya başlıyor ve dişler birbirine sanki kilit gibi kenetlenmiş hale geliyor. O boşluğa hastamız çiğnemek istiyor. İmplant yapamıyorsunuz çünkü alttaki diş uzamış ve mesafe yok. Alttaki dişi aşağı indirmek için ortodonti uygulayacaksınız ya da oraya bir dişi kesip bir kron yapacaksınız. Aslında ortodonti bence ağız içerisindeki dişlerin bütünlüğü açısından çok önemli bir tedavi.
Evet. Şimdi bir de tedavi sonrası var tabii ki, değil mi? Tedavi bittikten sonra.
Tedavi bittikten sonra pekiştirme plakları verebiliyoruz hastamıza. Aslında biz tedavi esnasında dişi sağa, sola ya da biraz yana, öne doğru bir hareket yaptırıyoruz. Dolayısıyla dişin etrafındaki periodontal dokuda bir gerilme oluşuyor.
Peki o doku daha sonra geri çekilip eski haline dönüyor mu diş? Ya da dönme ihtimali var mı?
Evet, pekiştirmeyi yapmazsak döner. Evet. Çünkü biz onu birazcık esnettik.
Eyvah, o kadar
çektik.
Emek.
Evet, birçok ortodontik tedaviden sonra da pekiştirme plaklarının iyi takılmaması, iyi kullanılmamasıyla geri dönüşler oluyor. Bunun için bu çok önemli. Hani ortodontik tedavi esnasında nasıl kontrol ediyorsak aslında hekimlerin bu tedavinin son aşamasında da belki hastalarını motive edip tedaviyi bitirmeden tam sonucu alana kadar hastalarını kontrol etmeleri gerekiyor. Hı hı. Sonuçta çok küçük ergenlik dönemindeki çocuklarla ilgilendiğimiz için bu tedavide o çocuklardan çok erişkin davranışları beklemek birazcık onlardan çok fazla bir şey beklemek olur. O yüzden mutlaka tedavinin sonuna kadar hekimlerimiz onları kontrol etmeli ve son tedavi bittiğinde plaklarla beraber ön dişlerin alt ve üst ön dişlerin arkasına ufak bir tel yerleştiriyoruz uygun koşullarda.
Bu o tel ne kadar kalıyor?
O tel tedavinin geri dönme durumuna göre, başlangıçtaki durumuna
İhtimali
göre.
İhtimali azaltana kadar öyle mi?
Evet, bir süre kalıyor.
Hı hı, evet.
Ama bu kesinlikle dişlerini fırçalamasına engel olan bir tel değil. Bu da çok önemli tedavinin geri dönmemesi için.
Evet.
Bunlar yapıldığında bence inanılmaz başarılı tedaviler, sonuçlar, estetik, hasta için kendi dişlerini ömür boyu kullanacağı ve sağlıklı olarak diş etlerine kavuştuğu bir tedavi oluyor.
Evet, ne güzel. Peki maliyetli bir tedavi midir? Nedir maliyeti?
Aslında ortodonti tedavileri hep maliyetli diye düşünülür ama bu tedavinin 2 yıl sürdüğünü düşündüğümüzde ve hani böldüğümüzde bence çok pahalı bir tedavi değil.
Hı hı.
Yani elde ettiğimiz sonuçlar her zaman bizim ödediğimiz ücretten çok çok çok çok çok daha fazla.
Evet, elbette. Şimdi özellikle çocuklar açısından çok zor bir süreç dedik. Onların istemesi, kabul etmesi ama isteyerek gelen var mı yoksa siz diş hekimleri mi ikna ediyorsunuz çocukları?
İsteyerek gelenler daha çok üniversite. Üniversite hep bayanlar diye düşünür ama erkekler daha çok geliyor. Ufak belki düzeltmelerle çok güzel şeyler gerçekten elde edebiliyoruz. Mesela çocuklar bazen bir dişin eğriliğini, bir köpek dişinin dışarıda olmasını aslında kolay bir tedaviyle içeri alınabilecek. Çok fazla onlar için rahatsız edici bir durum ortaya çıkarabiliyor. Bunları ufak müdahalelerle düzeltiyoruz ve dişlerini gerekiyorsa beyazlatıyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Bence her dönemde aslında tedavi seçenekleri her zaman bizim düşündüğümüz kadar zor ve maliyetli olmayabilir.
Hı hı.
Bunun için düzenli diş hekimi kontrolüyle bunları çok daha kısa zamanda, daha az maliyetle elde edebiliriz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız, dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Bu arada mutlu yıllar, iyi yıllar da dileyelim size. Çünkü pek çok kez konuk oldunuz Hayatın Sesleri'ne. Bu seneyi bitiriyoruz artık.
Evet, ben de.
Umarım
evet.
2017'de yine birlikte olmayı sürdürürüz.
Evet, size çok teşekkür ediyorum. Her zaman çok diş hekimliği açısından önemli şeyleri burada benimle birlikte bütün dinleyenlere ifade etmeye fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Teşekkürler.
Diş hekimi Sayın Şule Ünal stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurlarken Hayatın Sesleri'nde yeniden müzeye dönüyoruz.
Sen orada, ben burada. geçti böyle.
...15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi telefon hattımızda Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Doktor Sayın Adnan Tekşen var. Efendim merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne. Evet, Türk Dünyası Vakfı dedik. Bize birazcık Türk Dünyası Vakfı'ndan söz ederseniz daha sonra asıl konumuza gelmek istiyoruz Sayın Adnan Tekşen.
Elbette. Türk Dünyası Vakfı, bu Türk kültür ve medeniyetinin yaşanmış olduğu ülke ve bölgeler başta olmak üzere bu şeyleri, faaliyetleri dünya çapında duyurmak, Türk kültür ve medeniyetinin ulusal ve uluslararası düzeyde de bir barış aracı halde gelmesini amaçlayan bir vakıftır.
Evet, şimdi uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Türk 3. Bilim ve Kültür Şenliği Şanlıurfa'da 24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Türk Dünyası Vakfı'nın katkılarıyla. Şimdi bu şenlikten birazcık söz edelim istiyoruz Sayın Adnan Tekşen. Nasıl bir şenlikti? Neler paylaştınız oradaki dinleyicilerimizle?
Evet, bu tabii şenliğin amacı malum bizim vakfımızın da ilgi alanını demin bahsetmiştim. Bu çerçevede gençlerimizi, Türk dünyasından gençlerimizi, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini de araştırmaya teşvik etmek istiyoruz. Tabii bunun bir başka ikinci faydası, Türk dünyasından gençleri, bilime merakı olan gençleri bir araya getirerek aynı zamanda da bir tanışıklık sağlamak. Takdir edersiniz ki bilim tabii teknolojinin esas temelidir ve teknolojide malum gelişmenin, ekonominin temel motorudur. Bizim bunu yaparak amacımız ileride ülkelerimizi Türk dünyasına emanet edeceğimiz gençlerimize bu bilimsel motivasyonu vermektir. Bu çerçevede şunu da belirteyim. Biz bu toplantıyı tabii şenliği 3 yıldır yapıyoruz. Birincisi 2014'te yapıldı Eskişehir'de. İkincisi de 2015'te yine Eskişehir'de yapıldı. Ama bunu şimdi artık sadece Eskişehir'de değil, Türkiye'de ve Türk dünyasının diğer kentlerine de yaparak bunu paylaşmak istiyoruz. Şeyi soracak olursanız, yani nasıl yapıyoruz bunu? İlana çıkıyoruz, web sitemizde duyuruyoruz, müracaatları alıyoruz, genç bilim adamlarını, geleceğe mucitlerini diyelim. Aşağı yukarı sayı her yıl giderek artmaya başladı bu başvuranların sayısı. Bu sene 1200'e yakın buluş, proje müracaatı oldu.
Ama tabii bunların Türk dünyasından gelen öğrencilerin katılımıyla mı oldu bunlar?
Evet, Türk dünyasından ve Türkiye'den de haliyle Türkiye'de Türk dünyası içerisinde yer olduğu için 1200 küsur bu sene müracaat aldık. Bunları eleyerek tabii imkan sınırlılığı açısından 100 tanesini sergiledik. Bu Şanlıurfa'da oldu bu sene. Şanlıurfa Belediyesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün büyük katkılarıyla gerçekleştirdik.
Evet, şimdi öğrencilerin tasarım ve buluşları değerlendirildi sanıyorum, değil mi?
Evet, evet. Tabii ayrıca bu her ne kadar 1200 eserden 100'ünü seçtik, sergiledik ama orada da ayrıca jüri toplanarak bu 100 eser içerisinde de ilk 3'e giren kendi tasarım, buluş ve tasarım dalında ayrı ayrı İlk 3'e giren projeleri de ödüllendirdi. Bunların bir kısmına da mansiyon olmakla beraber bir kısmına para ödülü de verildi.
Evet, tabii bununla kalmayacak. Bundan sonra farklı projelerle, farklı etkinliklerle Türk Dünyası Vakfı çalışmalarını devam ettirecek galiba.
Elbette, elbette.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Size iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Doktor Sayın Adnan Tekşen telefon konuğumuzdu.
dönmezsin bir daha geri delisin. Ah peşinde rüzgar, ne yağmur var dost, ne bir kıyı var deliyim. Ah düşlerim kaldı, yalnızım düşlerim kaldı deliyim. Kime sorsam dönüşüm yok, nereye gitsem var. Yelkenimde deli rüzgar, her yanım tuz deliyim. Gidecek yaralı kalbin delisin. Ah küçücük gemi, dönmezsin bir daha geri delisin. Ah deniz olayım, tuzumu rüzgarda savurayım deliyim. Ah ne yelken ne yel, köpüklerde kaybolayım deliyim. Kime sorsam dönüşüm yok, her gemi biraz deniz. Her yanım mavi, her yanım yel, her yanım tuz deliyim.
Sözcükler. ...5.39 oldu Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, yeni bir yıl, yeni bir umut demek. Tabii herkesin umutlarının gerçeğe dönüşeceği bir yıl olsun diyoruz ama...
İnşallah.
Şimdi dilekleri ve istekleri var tabii ki. Herkesin bu dilek ve isteklerine, hedeflerine ulaşmak için... Birazcık da onu çok sıkı tutmak gerekiyor galiba, değil mi?
Evet, bazen çok sıkı tutmak, bazen serbest bırakmak hatta. Her ikisi de mümkün. Takvim önemli bir buluş. Dolayısıyla belli bir dönemi tamamlıyor olduğumuzu görüyoruz ve gerçekten yaşıyoruz, idrak ediyoruz. Ve bunu bütün dünyayla da paylaşıyoruz. O yüzden de yeniye ilişkin her şey canlanıyor. Ve yeni yıl yeni dilekleri bir beraberinde getiriyor. O yüzden biz de bugün programımızı dileklere ayırmak istedik.
Peki o zaman şu anda bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize diyelim ki onlar yeni yıl için ne diliyorlarsa, hedefleri nelerse bizlerle paylaşsınlar. 2017 yılı için yeni yıl dileklerini ister telefonlarımız aracılığıyla ulaşıp bizlere söyleyebilirler ya da elektronik postayla bizlere ulaşabilirler ya da Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızda paylaşabilirler. Biz de buradan dinleyicilerimizin yeni yıl dileklerini dile getiririz. Elektronik posta adresimizi hayatinsesleri@trt.net.tr diye hatırlatalım. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı da arayabilirler. Bu yılın sonuna kadar. Süre uzun.
Kim bilir, belki arayanların dileği çabuk kabul olur, ne diyelim.
Umarız öyle olsun. Evet.
Aslında dileklerden bahsedince kendi iç dünyamızdan bahsetmiş oluyoruz. Bu konuyla ilgili çalışan çok insan var. Çünkü dilekler, hayaller ve hedefler aslında hem kişisel gelişimin bir nasıl söyleyelim, önemli konu başlığı. Hı hı. Hem de biz sihirli sözcüklerde, sihirli cümlelerde bahsediyoruz zaman zaman. Edebiyatın da önemli bir alanı. Süremiz el verdiğince paylaşalım. Dileklerden bahsedince ilk bahsedilmesi gereken şey bir şeyi dileme aşaması aslında. Yani dilekten öncesi ve dilekten sonrası. Dilekten öncesinden bahsedersek bir netlik ayarına ihtiyacımız oluyor çoğu zaman. Genelde bizi neyin mutlu ettiğini, neyi gerçekten istediğimizi, dilediğimiz şeyin ne olduğunu hayal ederken yanılgıya düşebiliyoruz çünkü. Bununla ilgili yapılmış çeşitli araştırmalar var ama genelde durum şu. Çok dışarıda ve çok somut şeyler dileyebiliyoruz ama beklentimiz çok içeride ve aslında soyut bir şeyin gerçekleşmesi. Hmm. Yani aslında rahat ve huzurlu bir hayat istiyorum. Bunun için istediğim şey para olabiliyor. Zaman zaman mesela ciddi bir işe yaramazlık ve değer duygusu, değersizlik duygusu yaşayabilir insan. Değer duygusuna ilişkin bir zedelenme yaşayabilir. Bunu giderme ihtiyacı genellikle bir iş, bir makam, bir titr ya da işte bunu sağlayacak olan çeşitli eşyalar olabilir. İşte araba, ev vesaire gibi. Dışarıda daha somut, daha eyleme dayalı bir şey beklerken, çok özür diliyorum, malum kış şartları.
Geçmiş olsun, teşekkür evet, ederim.
Dışarıda daha eyleme dönük, daha somut bir şeyi görmeye çalışırken aslında beklentimiz daha içeride ve ölçülemeyen bir şeyin tatmin olması. O yüzden dilekler konusunda biraz bir netlik ayarı, içeriye bakıp tam olarak ne istediğimize bir odaklanmakta fayda var. Hı hı. Çünkü bazen istediğimiz şey o sonuca hitap etmeyebiliyor. Yani ben daha örneğin saygınlık, özdeğerde bir tamlık hissi, gelişmiş bir özdeğere ihtiyaç duyarken yeni bir arabaya ihtiyaç duyduğumu düşünebilirim. Biz bunu zaman zaman daha küçük ölçekte alışverişte çok yaşarız mesela. Hanımlar da yaşıyor, beyler de bu arada. gördüğümüz herhangi bir şeyi almak, ona ulaşmak, onu elde etmek isteyebiliriz ama onu aldığımız an, hatta eve götürdüğümüz an onun etkisi öyle olmaz. Ondan vazgeçmeyi isteriz. Hatta aldığımız şeyin yanında gördüğümüzün daha iyi olduğunu düşünmeye başlarız ve hızlı bir şekilde hedef kayması olur.
Bunu ya da aldım, yeni hedefler koyarız. Bunu başardım. Bundan evet, sonra da daha büyüğünü belki hedefleriz.
Aslında şöyle, onu alıp başardıysam ve gerçekten içimde bir o dileğimin gerçekleşmesi, içimde bir tatmin oluşturduysa sizin söylediğinizde yaşıyorum. Aslında bir sonraki adıma geçiyorum. Zorlu olan aynı adımı tekrar ederek aynı noktayı tatmin etmeye çalışmaktır. Bu zorlu bir süreç. Oradan evet, insanın olgunlaşması hı-hı, gereken aşama aslında o.
Aslında hedefler dünü bugünden farklı kılmalı.
Evet,
değil mi?
Evet. Aslında hem dünü bugünden farklı kılmalı hem de bizim bakışımızı birazcık daha yarına çevirmemizi hı-hı, sağlamalı. Bu anı yaşamakla ilgili çok fazla söz var. Özellikle artık sosyal medya çok desteklediği için işte dün çoktan geçti, yarın zaten yok, sadece bugün var gibi. Birazcık gereken hem bu, belki bunu deneyimlemediysek bunu bir yaşamak lazım hı-hı, ama aynı zamanda hepsini beraber de görebilmek. Yani geçmişi yok saymak, geleceği hiç gelmeyecekmiş gibi düşünmek ve sadece şu anı düşünmek aslında biraz bu alışveriş terapisi ve kapitalist sistemin bir düzeni. Yani sadece şu an var, yarını düşünmesen de olur. Hayır, değil. Hem geçmişimizi, hem geleceğimizi, hem de şu anımızı eş zamanlı olarak görebilmemiz esas. Evet. Eğer biz bu bakış açısına sahip olursak hakikaten o ölçülemeyen soyut alana ilişkin bazı şeyleri keşfedebiliriz. Hı hı. Yoksa zaman çok hızlı akar, akar ve biz içinde
kayboluruz. Şimdi geçmiş yıllara baktığımızda aslında dileklerimizin ve isteklerimizin gerçekleşmediğini görürüz. Dolayısıyla onun için yeni bir yıla yeni bir hedef koyarız belki. Sanki her şey o gün itibariyle bitecek, geçmişte kalacak ve o başlayan yeni yılla birlikte işte yeni umutlar, yeni beklentiler. Evet, her şey yepyeni, her şey istediğimiz gibi olacakmış
aslında
gibi.
Aslında sihirli bir şey var orada. Biz ciddi anlamda geleceğe güvendiğimiz bir zaman dilimi yaşıyoruz.
Evet.
Ve sahip olduğumuz kaynakların da bunların bazılarını biliyor olabiliriz, bazılarını bilmiyor olabiliriz. Sezebiliriz, inanabiliriz. Bu inancımızla, bu teslimiyetimizle bir noktada geleceğin daha kolaylıkla ulaşabileceğimiz bazı şeyleri içinde barındırdığını düşünürüz. Yani geçmişten daha kolay, tıpkı bir sörfçünün dalganın üstündeki o dalganın gücüyle hareket etmesi gibi zamanın belli bir noktasında bizi desteklediğini düşünüyoruz. Mesela yeni yıllar, yani yılların başlangıcı, çeşitli bayramlar, doğum günlerimiz bunlara hizmet eder.
Hatta haftanın başlangıcı bile öyle tabii, değil
her
mi?
Her pazartesi. Şimdi, tabii.
Her pazartesi, her yeni ayın başlangıcı. Şimdi yeni yıla girince umutlarımızın gerçekleşmediğini görünce o zaman o yeni hedefler hafta başı. Ay başı gibi ertelenerek devam edecek.
Aslında Cem Yılmaz'ın kulaklarını çınlatalım. Hedef küçült, bu yılki hedefin vitrinindeki kırmızı kazağı almak olsun demişti bir gösterisinde. Şöyle bir çalışma var. Dünyada Birleşmiş Milletler'in yaptığı Dünya Mutluluk Endeksi çalışması var. Bu aynı zamanda belki de dünyadaki dileklere en geniş çaplı bakabileceğimiz çalışma. Bununla ilgili bir araştırma şirketinin yıllar içerisinde, aylar içerisinde yaptığı işte 150 küsur ülke arasında yaptığı araştırmadan yararlanıyor Birleşmiş Milletler. Araştırma şirketi belli aralıklarla bu araştırmayı yapıyor. Yıl sonunda da Birleşmiş Milletler bunları toparlıyor. Araştırma şirketi biraz daha soyut şeyleri sormuş. Mesela ankette şöyle şeyler var. Son bir ay içerisinde kaç kere kahkaha attınız? Son bir ay içerisinde ya da son 6 ay içerisinde ciddi bir hayırseverliğin içinde bulundunuz mu? Hayırsever olarak ciddi bir hayırseverlikten yararlandınız mı gibi. Birleşmiş Milletler buna bir de işte sosyal güvenlik gibi, kişisel sağlık hizmetlerinden yararlanmak gibi daha resmi süreçleri de katarak bu çalışmayı tamamlıyor. Şimdi burada ilginç bir şey var. Araştırma şirketinin yaptığı birazcık daha kişisel, hayattan kişisel tatmini kapsayan araştırma süreçlerinde ilk onu Latin Amerika ülkeleri almış. İlginç değil mi? Ciddi borçları var ve hakikaten ekonomik sorun yaşıyorlar ki çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. İlk onu alıyorlar yalnız. Bu ilginç. Yani ilk üç, ilk bir falan değil. İlk onu almışlar. Ortalaması, mutluluk endeksinin ortalaması bu araştırmalarda 70-71 civarı. Birinci ülke Paraguay, en mutlu ülke çıkmış bu kişisel mutluluk alanında. 89 puan almış o kriterlere göre. İlginçtir ki El Salvador büyük bir barışa imza attı bu yıl içerisinde. El Salvador da zaten ilk 7'nin içinde, yani 7. olarak ilk 10'un içinde. Biz maalesef o ilk sıralarda değiliz. Nedeni kişisel mutluluk algımızın ulaşamayacağımız şeylere daha odaklı olduğuna dair bir görüş var. Bu araştırmayı
yani
kullanan psikologlar bakmış. Hedeflerin
gerçekçi olması önemli.
Gerçekçi olması ve bu bizim hedeflerimize ya da dileklerimize. Evet. Hedef daha somut bir şeydir de. Evet. Dilek biraz daha belirsizdir. Aha. Mesela nasıl ulaşacağınızı bilemeyebilirsiniz. Evet. Fakat buna bizim biraz odağımızın olumludan çok olumsuza, yani neden yoksun olduğumuza baktığımızı gösteriyor. Hı hı. Birleşmiş Milletler 2016 yılı için geniş çaplı bu derleme raporuna baktığında da çok ilginç bir sonuç gerçekten. Beklendiği üzere gelişmiş ülkelerden gelmiş. Birinci sıra Danimarka. Danimarka'nın bir komşusu Norveç, çok zengin Danimarka'ya göre. Bir komşusu İsveç, refah düzeyi yüksek bir ülke. Danimarka'nın işte hepimizin bildiği üzere Kuzey Avrupa ülkesi olması, yılda 6 ayı gece geçirmesi gibi bir durum var.
Evet.
Buna rağmen dünyadaki en mutlu ülkelerde birinci sırayı kapmış 2016'da. Sebebi de şu, araştırmacıların ifadesine göre. Yüksek de bir vergi ödüyorlar. Fakat Danimarka'da gelir düzeyi eşitsizliği çok yok. Yani bir öğretmenin maaşıyla yüksek düzey bir bürokratın maaşı arasında çok büyük bir fark yok. Hı hı. Dolayısıyla insanlar aslında bir ortaklık halini yaşayabiliyorlar ve bu sosyal güvenlikle birleşince insanlarda bir güven ve eşitlik duygusundan kaynaklanan bir rahatlığı sağlamış. Hı hı. mutsuz ülkelere baktığınızda, giderek aşağıya indiğinizde sosyal adalet sisteminden çok mutsuzluk ortaya çıkıyor. Ve tabii giderek savaş, mesela 2016 yılı için 156 ülke katılmış. 156.sı Suriye. Yani anlayabiliriz yelpazenin iki ucunda ne olduğunu. Bunu niye paylaşıyoruz? Aslında kişisel dileklerimiz de bulunduğumuz toplumun bakış açısından ve bulunduğumuz toplumun gerçekliğinden besleniyor ağırlıklı olarak.
Evet, kesinlikle.
Onun için dileklerimizin ne kadarına biz kişisel olarak yatırım yapabiliriz, bunu da bir görmek lazım. Yatırım ifadesi iyi olmasa bile maalesef doğru bir ifade.
Şimdi dileklerimiz ve isteklerimiz olmazsa da hayatımızda müthiş bir boşluk olur herhalde, değil mi?
Neşesizlik olur her şeyden önce.
Evet.
Çünkü dilekler söz konusu olduğunda, eğer ciddi bir hayal kırıklığı ve sürekli bir karamsarlık dile getiriliyorsa, yine bir yazarın bir önerisi diyor ki, güçlü yönlerinizi listeleyin. En azından aklınızdan.
Önceliklerimiz olmalı.
Hem de o önceliklere hangi yönlerinizi destek verir? Mesela bulunduğunuz an itibariyle aklınıza gelenleri olduğu gibi yazın, bir sıralama yapmayın diyor. Şöyle şeyler önermiş. Mesela neşeli olmak güçlü bir yönünüz müdür? Gülümseyebilmek güçlü bir yönünüz müdür? Soru sormak, hoşgörülü olmak, iyi bir öğrenci olmak, azimli olmak, hızlı ve iş bitirici olmak, dürüst güvenilir olmak, etkili konuşmak, iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak, iyi bir aileye sahip olmak. Bunların içinde mesela bedensel sağlığınızın yerinde olması, ne bileyim iyi bir fiziğinizin olması ya da tam tersi çok dikkat çekmeyen bir fiziğinizin olması, zaman zaman hepsi güçlü yön olabilir. Güçlü yönlerinizi listeleyip dileğinize hangisinin daha fazla destek vereceğini sadece düşünün. Hı hı. Yani çok büyük bir plan yapmaya gerek yok. Yeni yılda çünkü neler diliyorsak. Bugün hatta bu konuyu birlikte çalıştığımız, sohbet ettiğimiz bir iki arkadaşımız vardı. Onlar bana dilekçi başı ifadesini uygun gördüler. Hatta bir ödevim var. Ben yeni yıla kadar böyle 5-6 kişilik bir grup için dilek yazacağım. Bir de öyle bir ödev edindim onlarla. Belki dinleyicilerimiz yardım ederler. Bana tavsiyede bulunsunlar, ciddi bir
evet,
ödev.
Bekliyoruz 2017 yılı yeni yıl dileklerini dinleyicilerimizin. Az önce verdiğimiz adreslerde ya da her zaman verdiğimiz adreslerde paylaşsınlar. Biz de hemen size ulaştıralım.
Memnun olurum, çünkü hakikaten kendiniz için bir şey dilemek bile zor. Ama bir grup için bir şey dilemek başka bir çalışmayı gerektiriyor.
Sorumluluğu size atmışlar. Olmazsa
bakalım,
sizden göreceğiz. Kaynaklandığını söyleyecekler. Şimdi gelecekte sorun olacak ne varsa geçmişte bırakalım. Hı-hı. Geleceğe taşımak bizi umutsuzluğa sevk eder çünkü, değil mi?
Aslında burada sihirli ve önemli bir şey var. Umut. Çünkü umudun biraz kazısak altından şöyle bir şey çıkıyor. Gerçekten insanın güven duygusuyla desteklenen bir şey umut. Zorlu şeyler yaşıyor olabiliriz, kabul. Fakat bunların üstüne kendimizden ne inşa edeceğiz? Çünkü asıl önemli olan şey bizimle neyin güçleneceği.
Evet.
Bizim de beslenmeye, bizim de destek almaya ihtiyacımız var. Evet, ama biz neye destek veriyoruz, ona bakmak. Çünkü eğer hepimiz bunu yaşıyorsak çeşitli zaman dilimlerinde, insanlığın keşiflerini reddetmemek lazım. Yeni bir yıla girerken çoğunluğumuz bir tazelenme enerjisiyle birbirimize bakıyorsak, bu sadece bir hayal olamaz, sadece boş bir düşünce olamaz. Bundan yararlanıp tıpkı o sörfçünün deniz dalgasının üstüne çıkması gibi kendi dileklerimize bir bakalım. Bize yeni yıl ne getirecek?
Evet, umutlarının gerçeğe dönüşeceği bir yıl olsun. Tüm güzellikleri, huzuru, barışı inşallah getirsin diyelim. Ve sihirli sözcüklerin Hayatın Sesleri 2017'de de devam ediyor. Sihirli sözcüklerin de devam edeceğini, sizinle birlikte kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğimizi de dinleyicilerimize hatırlatarak bugünü noktalayalım sevgili Elif Berna Kutluat'a. Haftaya, yeni yılda yine birlikte olmak dileğiyle size
teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz. Bu yılki katkılarınız için aynı zamanda.
Sağ
evet, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikteyiz. Hayatın Sesleri.